Ayrım 10.
Bir şeyi, bir şeyleri fark etmeden varlığınızı sürdüremezsiniz. Fark etmeden iletişim kuramazsınız. Fark etmeden gelişemezsiniz. Bir anlamda fark etmek demek, bu dünyaya yerleşmek demektir. Yerleşmeden yeterince var olamazsınız. Yerleşmeden ileri gidemezsiniz. Kendini fark eden, kendi içindeki şoför mahalline yerleşmiş demektir. Artık ilerleyebilir. Bir şeyi fark etmeden onunla iletişim kuramazsınız. Ona sahip olamazsınız. Galiba Kant bir şekilde haklı. Algılamadığınız ağaç, fark etmediğiniz dağ sizin değildir. Ta uzaklarda bir köy varsa yanına gidip görmeden o köy sizin köyünüz olmaz. Fark etmediğiniz yol sizin değildir. Sizin olmayan yol ise sizi bir yere götürmez. Kitabın ilerleyen bölümlerinde yaşama anlam vermenin ve içinde bulunan anı yaşamanın öneminden söz edeceğiz. Yaşamımıza anlam verebilmek ve anı yaşayabilmek için öncelikle dış dünyayı ve kendi iç dünyamızı fark etmemiz gereklidir. Diğer insanların iç dünyalarını fark ettiğimiz, yani onlarla empati kurduğumuz zaman kendi yaşamımıza anlam vermemiz ve anı yaşayabilmemiz daha da kolaylaşacaktır. Kendisini, dış dünyayı ve dış dünyadaki insanların iç dünyalarını fark eden insan, evrenle uyumlaşma sürecine girmiş demektir. Fark etmek, tanışmak demektir. Bir şeyle ve biriyle tanışmadan onunla bütünleşemezsiniz, onu sevemezsiniz. Nesneleriyle, bitkileriyle, canlılarıyla, insanlarıyla ve ulaştığı uygarlık düzeyiyle birlikte dünyayı fark ediniz. Eğer siz dünyayı fark ederseniz, dünya da sizi fark eder. Fark ettiğiniz dünyayı seversiniz, sizi fark eden dünyayı ise daha da fazla seversiniz. Farkına varmak, diğer bir ifadeyle bilinç alanını genişletmek, varoluşçu psikolojinin yanı sıra çeşitli felsefi yaklaşımlarda, dinsel öğretilerde önemli kavramlardan birisidir. Örneğin Budizm'de Nirvana'ya, tasavvufta Fenafillah mertebesine, Nirvana veya Fenafillah, kişinin ruhsal yönden gelişmesi, kendini yüceltmesi, varlığı bir bütün olarak kucaklaması demektir. Hümanist psikolojide Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki son basamak, kişinin kendisini gerçekleştirmesidir. Nirvana Fenafillah, kendini gerçekleştirme yollarından birisi sayılabilir. Giden yolda farkına varma önemlidir. Buda'ya atfedilen bir diyalog, bu konudaki görüşlere güzel bir örnek sayılabilir. Buda'ya sen tanrı mısın diye sorarlar. Hayır diye cevap verir. Melek misin derler. Hayır der. Peki o zaman sen kimsin derler. Buda ben her şeyin farkında olan birisiyim şeklinde karşılık verir. Farkına varma ve algılama kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Algılamayı, duyu organlarıyla organizmaya gelen uyarıcıların yorumlanması, anlamlandırılması diye tanımlarız. Bu durumda farkına varma, algılamanın bir basamak üstü sayılabilir. Diğer bir söyleyişle, algılama farkına varmanın temelini oluşturur. Kant'ın algıyla ilgili görüşlerinden esinlenerek şunu söylemek isterim. Algı evrenin özüdür ve insan algılarsa özgürdür. Farkına varan insan ise bu özgürlüğü kullanmaya hazır demektir. Duyguları ve istekleri fark etme güçlüğünün yarattığı sorunlar. Kendimize ait duygularımızı ve isteklerimizi fark etmek ve ifade etmek önemlidir. Dikkat buyurunuz, kendimize ait dedim. Çünkü günlük yaşamda zaman zaman başkalarına ait istekleri kendi isteğimiz zannederiz. Kendimize ait duyguları ve istekleri fark ettiğimiz ve açıkça ifade edebildiğimiz zaman otantik yaşama şansımız olur. Otantik yaşamadığımız zaman çeşitli güçlükler ortaya çıkar. Bu konuyu ileride otantik yaşamak başlığı altında tartışacağız. Görünürün altında bir takım duygularımız, düşüncelerimiz ve isteklerimiz vardır. Yaşantımızdaki önemli kararları vermeden önce bunları fark etmek ve ifade etmek pek çok açıdan yararlıdır. Diyelim ki meslek ya da eş seçimi yapıyorsunuz. Eğer seçimlerinizi kendi içinize bakmadan, çevrenin etkisiyle yaparsanız ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Anneniz, babanız ve komşularınız filanca mesleğin iyi olduğunu, bol para getirdiğini düşünebilirler. Ancak bu meslek sizin ilginize, isteklerinize ve yeteneğinize uygun değilse, size de uygun değil demektir. Meslek ya da eş seçimi yaparken, neyin size uygun olup olmadığına yalnız ve ancak siz karar verebilirsiniz. İnanıyorum ki, Bir insan sevdiklerinin hatırı için belki çiğ tavuk yiyebilir ama bir insan sevmediği bir alanda yıllarca okuyup hayat boyu o mesleği sürdüremez ya da hatır için bir evliliği sürdüremez. Eğer sürdürürse kendini yok saymış olur. Şimdi anneler ve babalar, samimi olarak, iyi de benim çocuğum ne istediğini bilemiyor, benim ona ne istediğini, neyi istemesi gerektiğini söylemem gerekiyor. Yoksa gider, kendine uygun olmayan bir meslek ya da eş seçer diyebilirler. Diyebilirsiniz ama lütfen demeyiniz. Eğer çocuğunuz ne istediğini bilmiyorsa, ne istediğini bilir bir insan haline gelmesi için ona rehberlik ediniz. Onun duygularını ve isteklerini fark edebilen ve ifade edebilen bir insan haline gelmesine yardımcı olunuz. Sonra da seçimlerini ona bırakınız. Genç insan seçimlerini yapmadan önce yeterli veri toplayamıyorsa, veri toplaması konusunda ona yardımcı olunuz. Örneğin onu düşündüğü mesleği icra eden kişilerle tanıştırınız. Fakat lütfen çocuğunuz daha 3 yaşındayken mesleki kertme yapmayınız. Şimdi mesleki kertme nedir diyeceksiniz. Efendim, eskiden çocuklar daha beşikteyken gelecekteki yavuklusuna babalar karar verirmiş. Buna da beşik kertmesi denilirmiş. Şimdilerde bakıyorum, çocuk daha 3-4 yaşındayken anneler babalar çocuğun aklına filanca mesleği sokmaya çalışıyorlar. İşte buna mesleki kertme diyorum. Bazen çevremiz duygularımızı ve isteklerimizi fark etmemizi ve ifade etmemizi engeller. Bazen de engel bizim içimizdedir. Yani kimi zaman kişi duygularını ve isteklerini fark etmekte ve ifade etmekte güçlük çeker. Bu güçlüğün artık bilimsel literatürde bir adı da var. 1967'de Peter Stefanos, Alexithymi adını verdiği bir ruhsal sorun türü tanımladı. Bu sözcük Yunanca'da duyguların adı yok anlamına geliyormuş. Alexithymik tablo sergileyen kişi belirli durumlarda düşüncelerini ifade edebilir ancak duygusal yaşantı konusunda sorunu vardır. Ya bir şey hissetmez ya da hissettiklerini sözel olarak ifade edemez. Bazen de içindeki farklı duyguları farklı yollarla ifade etmekte sıkıntı çeker. Herhangi bir yetişkin kendisine bir çocuğun ya da ağacın yerine koyup ne hissettiklerini keşfetmeye çalışsa, yani onlarla empati kurmaya çalışsa, bu durumu gözleyen Alexithymik bir kişi bu çabanın anlamsız olduğunu, bir yetişkinin bir çocuk gibi düşünemeyeceğini samimi olarak ileri sürer. Alexithymik yapı kişilerin mesleklerinde başarılı olmalarına engel değildir. Yalnızca duygularını fark etmede ve ifade etmede sorun yaşayabilirler. Bu özelliğe gelecekteki kitaplarımda düşünce köleliği adını vereceğim. Not A. Farkına varma sınıflamaları. Farkındalıkla ilgili çeşitli sınıflamalar vardır. Örneğin sosyal psikolojide kişinin kendisiyle ilgili farkındalığına kendilik farkındalığı, self-awareness adı verilir ve bu farkındalık türü kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar 1. Özel kendilik farkındalığı, private self-awareness ve 2. Topluluk içindeki kendilik farkındalığıdır, public self-awareness. Bunlardan birincisi kişinin kendisinin farkında olduğu fakat başka insanlara göstermediği yanlarını ifade etmektir. İkincisi ise kişinin başkaları tarafından nasıl algılandığını fark etmesidir. Psikolojik danışma kapsamında Johari'nin farkındalıkla ilgili bir modelinden sıklıkla söz edilir. Johari penceresi olarak adlandırılan bu model 4 bölümden oluşur. Aşağıdaki şekilde görülen bölümler şunlardır. 1. Kişinin hem kendisinin hem de çevresindeki diğer kişilerin fark ettiği özellikleri. 2. Kişinin fark etmediği fakat çevresindeki kişilerin fark ettiği özellikleri. 3. Kişinin fark ettiği fakat başkalarından sakladığı özellikleri. 4. Kişinin kendisi ve çevresi tarafından fark edilmeyen özellikleri. Kişinin kendisine açık 1. Kapalı 2. Kişinin kendisine açık 3. Kapalı 4. Başkalarına açık 1, kapalı 2. Başkalarına kapalı 3, açık 4. Johari farkındalık modeli. Johari farkındalık modelinde 1. bölüm sağlıklı, 4. bölüm ise sağlıksızdır. Bölüm içinde 3 tür farkına varmadan söz ettik. İnsanla ilgili başka alanlarda olduğu gibi bu alanda yapılacak sınıflamalarda da şu gerçeği unutmamakta yarar vardır. Gestalt psikolojisinde İnsanın duyumları, algıları, düşünceleri, duyguları, davranışları, hatta çevresi bir bütün oluşturur. Bunları öğelere bölerek incelemek uygun değildir. Benzer şekilde yukarıda sıralanan fark edilebilecek şeyler de bütün oluşturur. Kişinin dış çevreyi, kendisini ve diğer insanları bir bütün olarak fark etmesi söz konusudur. Ancak buna rağmen fark etme yaşantımızı fark edebilmek için fark etmeyi tanımlıyoruz ve kendi içinde bölümlere ayırıyoruz. Kanımca yapılan sınıflamalar fark etmeyi anlamamıza katkıda bulunmaktadır. Not B. EHE, evreni hatırlama egzersizi. Bir süredir geliştirmeye çalıştığım EHE kısaca şöyle uygulanıyor. Küçük gruplarda katılımcılardan canlarını sıkan tatsız bir yaşantılarını hatırlamaları ve bu olaya tatsızlık düzeyini belirten bir puan vermeleri isteniyor. Bu yaşantı genelde bitmemiş iş, ukde, niteliğinde oluyor. Daha sonra katılımcıların gözlerini kapatmaları isteniyor ve kendilerine evren tarihi, büyük patlamadan yaklaşık 15 milyar yıl önce başlanarak özetle anlatılıyor. Evrendeki galaksi sayıları, galaksilerin birbirlerinden uzaklaşma hızları ve benzeri bilgiler veriliyor. Yaklaşık 4,6 milyar yaşındaki dünyanın oluşum tarihi de anlatılıyor. Örneğin dinozorlardan, buzul çağlarından, insanlık tarihinin evrenlerinden, Mısır piramitlerinin yapılışından, savaşlardan, kıtlıklardan, göçlerden, uygarlığın gelişiminden söz ediliyor. İnsanın evrende çok küçük bir yer kapladığı, fakat insanın neokortekse sahip olan ve tüm evreni düşünebilen güçlü bir varlık olduğu yolunda görüşler belirtiliyor. Verilen mesajların kaygı yaratacak düzeyde olmamasına özen gösteriliyor. Sonuçta katılımcılar gözlerini açtıklarında başlangıçtaki tatsız yaşantıyı tekrar hatırlamaları ve yeniden puanlamaları isteniyor. Yaptığım araştırmada ikinci puanların birinciye oranla manidar ölçüde azaldığı görülmüştür. Varoluşçu psikoterapilerde katılımcıları ölümle yüz yüze getiren bazı egzersizler yaptırılır. Ölümün hatırlandığı bu egzersizlerden sonra kişilerin yaşam kalitelerinin arttığı rapor ediliyor. Yalom'un Varoluşçu Psikoterapi adlı kitabında söz konusu egzersizlere ilişkin etkileyici örnekler var. Evreni hatırlama egzersizinde yapılan bundan farklı bir şeydir. Evreni hatırlama egzersizinde yapılan ölümü değil, yaşamın ihtişamını ve insanın gücünü hatırlatmaktadır. Evreni hatırlama egzersizinde evrenin, dünyanın ve insanın zaman içindeki gelişim sürecini hatırlamanın, evrenle bütünleşmeyi, yaşamlarımızdaki göreli olarak küçük olaylarla baş etmeyi kolaylaştırdığı ve yaşama sevincini artırdığı kanısındayım. 9. Anlam ve amaç. Bu bölümü okumaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplar mısınız? 1. Molière'in cimrisi parayı anlamlı buluyor. Fakat buna rağmen niçin insanlar cimriye gülmektedirler? Parayı anlamlı bulan herkese gülünür mü? 2. Bir takım amaçlara sahip olmamız bedensel açıdan sağlıklı olmamıza katkıda bulunur mu? 3. Anlamlı bulduğumuz ve bulmadığımız nesnelere veya olaylara yönelik tutumlarımız arasında farklılık var mıdır? İnsan ve anlam. İnsan dünyadaki bir takım şeylere anlam verebilen, anlam üretebilen tek canlıdır. İnsan benlik bilinci sayesinde nesneleri, canlıları, olayları fark edebilir, fark ettiğini de fark edebilir ve bunun bir uzantısı olarak bunlardan bazılarını anlamlı bulabilir. Örneğin kitap okumayı, çocuklara gülümsemeyi, yaprak biriktirmeyi veya arada bir komşularınızı mahkemeye vermeyi anlamlı bulabilirsiniz. Genelde bir şeyi anlamlı bulduğumuzu belirtiyorsak, o şeyi ilgilenmeye değer buluyoruz, yararına inanıyoruz demektir. Anlamlı bulduğumuz nesnelerle ve insanlarla iletişim kurmak, anlamlı bulduğumuz davranışlarımızı sürdürmek isteriz. İnsan nesnelerdeki ya da olaylardaki anlamı bulup çıkarmaz. Tam tersine anlam üretir ve onlara anlam yükler. Bu durum hem kişiler arası iletişimler için hem de kişi-nesne iletişimi için geçerlidir. Dile dayalı iletişimde mesajda anlam bulunmadığını, anlamın kişide olduğunu söyleriz. Örneğin şu an okumakta olduğunuz elma işareti kendi başına bir anlam taşımamaktadır. Bu işaret ile bir meyve arasındaki bağlantıyı öğrenmiş, Türkçe bilen kişiler için bu işaret bir anlam taşımaktadır. Türkçe bilmeyenler için bu işaretin bir anlamı yoktur. Kısacası anlam mesajda değil kişidedir. İnsan nesne iletişimi söz konusu olduğunda da anlam nesnede değil insandadır. Nesnelere, hayvanlara biz anlam yükleriz. Koyunların yararlı, hamam böceklerinin zararlı olduğu fikri bizden çıkmıştır. Koyunlar kendilerini yararlı, böcekler ise pis hissetmezler. Nesnelere yüklemlediğimiz anlam bizim bilincimizin ürünüdür. Konuyla ilgili görüşleri destekleyen bir gözlemimi aktarmak istiyorum. Marmara depremini izleyen günlerde aralarında Everest'e çıkan ilk Türk olan Nasuh Mahruki'nin de bulunduğu bir grup, Akut üyesi bir televizyon programına katılmıştı. Programın sunucusu Mahruki'ye, "Siz dağcısınız, doğa ile mücadeleye alışıksınız" diye söze başladı. Mahruki ise şunları söyledi. "İnsanın doğa ile mücadelesi söz konusu değil. Doğa size aldırmaz. Doğada insan kendisiyle mücadele eder." Bu sözler doğada anlam bulunmadığı, bizim ona anlam verdiğimiz görüşüne paraleldir. Tabiat bize kucak açtı. Zalim tabiat veya tabiat ana deriz. Bütün bunlar tarafımızdan üretilen anlamlar doğrultusunda tabiata yönelttiğimiz sıfatlardır. Çevresinde olup bitenlere anlam vermek, insan için bir lüks değil bir ihtiyaçtır. İnsan doğaya ve topluma uyum sağlayabilmek için başına gelenlere anlam vermeye çalışır. Örneğin yangına, depreme uyum sağlamaya çalışır. Depremi ister ilahi bir uyarı, isterse rüşvet ve örgütsüzlük benzeri toplumsal yozlaşmaların işareti sayalım. Bu konudaki farklı tutumlarımızın ortak yanı, depreme anlam vermeye çalışıyor olmamızdır. Bu konuyla ilgili psikolojideki bir yaklaşımı not A'da görebilirsiniz. Varoluşçulukta yaşamın anlamı. Yarı şaka, yarı ciddi olarak anlam kavramı konusunda varoluşçu yaklaşımın kafasının karışık olduğunu söyleyebiliriz. Özetle, varoluşçu felsefede insan ölümlü olduğunu bilir. Yaşam anlamsızdır, absürttür. Bu anlamsız yaşama anlam vermeye çalışan zavallı insan trajik bir görüntü sergiler. Varoluşçu felsefenin yaşamı anlamsız bulan bu karamsar bakış açısına karşılık, varoluşçu psikolojide doğrudan ya da dolaylı olarak yaşamın anlamlı olduğu ifade edilir. Örneğin varoluşçu psikolojinin dallarından birisi sayılabilecek logoterapide anlam arayışı insan yaşamının özünü oluşturmaktadır. Kısaca varoluşçu psikoloji yaşamı anlamsız bulmamaktadır. Bu doğal olsa gerek. Çünkü insanları iyileştirmeye, geliştirmeye yönelik bir yaklaşımın yaşamı anlamsız, saçma olarak tanımlaması mümkün değildir. Yeni bir tanım. Varoluşçu psikoloji ile ilgili kaynaklarda sistematik bir anlam tanımından çok, insan yaşamında anlamın öneminin vurgulandığını görmek mümkündür. Bu yüzden aşağıda sistematik sayılabilecek bir anlam tanımı ortaya koymaya çalışacağız. Anlam kavramı ile ilgili bir tartışma not B'de görülmektedir. Hatırlanacağı üzere bir önceki bölümde farkına varmanın 3 şeyin toplamı olduğunu ileri sürmüştük. Farkına varma, A. Yeni uyarıcıyı mevcut şemalarla bağdaştırmak, B. Heyecan duymak, duygulanmak ve C. Yeni uyarıcıyla iletişim kurma isteğiydi. Şimdi farkına varmaya 3 şey ekleyerek anlam kavramını tanımlamak istiyorum. Anlam eşittir farkına varma, artı fark edilenle iletişim kurmak, artı fark edilene gelecekteki şemalarımızda yer vermek, artı şemalarımızın evrensel ve ölümsüz olmalarını istemek. Bir önceki bölümdeki örneğimizi sürdürelim. Diyelim ki sokakta uyuz köpeği fark ettiniz. Onunla iletişim kurma isteği duyduğunuzda farkına varma işlemi tamamlanmıştı. Fark ettiğiniz bu köpeği anlamlı bulabilmeniz için 3 şey gereklidir. İlk olarak köpekle iletişim kurma isteğinizi davranışa dönüştürmelisiniz. Yani onunla iletişim kurmalısınız. İkinci olarak bu uyuz köpeğe şimdiden gelecekteki şemalarınızda yer vermelisiniz. Örneğin uyuz köpeklerle ilgili gelecekte bir şeyler yapmayı planlamalısınız. Bir anlamda bu köpekle ilgili bir amacınız olmalı. Örneğin bu benzeri köpeklerin korunması gerektiğini düşünmelisiniz. Üçüncü olarak uyuz köpekle ilgili tüm şemalarınızın evrensel ve ölümsüz, kalıcı olmasını, yani sizin bulunmadığınız yerlerde ve zamanlarda da başka insanlarca benimsenmesini ve sürdürülmesini istemelisiniz. Örneğin siz öldükten sonra da köpeklerin korunmasını istiyor olmalısınız. Böylece uyuz köpeğe yükleyeceğiniz anlam tamamlanmış olacaktır. İnsanlar şemalarının evrensel ve ölümsüz olması isteğini bazen açıkça ifade etmeden kendi içlerinde taşırlar. bazen de açıkça ifade ederler. Açıkça ifade etmenin çeşitli yolları vardır. Örneğin anılarını yazarlar ya da anlamlı buldukları değerleri yaşatmak için imaretler kurarlar. Yaşamı bir bütün olarak algılamanın önemi. Genelde yaşamın anlamı var mı? Varsa nedir? Sorusu felsefenin konusu. Biz bireyin yaşamındaki anlamını ele almalıyız. Şimdi bireyin dünyası içinde sınırlı tutacağımız anlamı yukarıdaki yeni tanımlamanın uzantısı olarak irdelemeye devam edelim. Birey nesneleri, değerleri veya davranışları anlamlı bulabilir. Anlamlı bulduğumuz şeyler bu üç öğeden birisini veya birkaçını kapsıyor olabilir. Bazen bir eşyayı, bazen bir toplumsal değeri, bazen belirli bir davranışı sergilemeyi, bazen de bunların karışımını anlamlı bulabiliriz. Birey tek tek bazı şeyleri anlamlı bulabilir. Bireyin anlamlı bulduğu şeylerin toplamını, o bireyin yaşama verdiği toplam anlam olarak tanımlayabiliriz. Kişinin yaşama verdiği anlam ile kendi yaşamına verdiği anlam tam olarak aynı şey olmasa gerek. Ancak bu ikisi arasında yüksek düzeyde bir ilişki vardır. Yani kendisi dışındaki yaşamı anlamlı bulan bir kişinin kendi yaşamını da anlamlı bulmasını bekleriz. Kendi dışındaki yaşamı anlamlı bulmayan kişinin ise kendi yaşamını da anlamlı bulmama ihtimali yüksektir. Bir şeye anlam verirken iki farklı yol izleyebiliriz. Birinci yol, o şeyi evrenden soyutlayarak anlamlı bulabiliriz. Örneğin yetiştirilmesi gereken bir raporu veya para kazanmayı her şeyden soyutlayarak anlamlı bulabiliriz. İkinci yol, o şeyin evren ile olan bağlantısını kurarak anlamlı bulabiliriz. Örneğin evrenin ve insanın tarihçesini hatırlayarak o raporun evren içindeki anlamına bakabiliriz. Ya da parayla ilgili bazı bilgiler edinebilir, takas ekonomisinden bugüne nasıl gelindiğini, Lidyalıların parayı nasıl bulduklarını merak edebiliriz, öğrenebiliriz. Yukarıda belirtilen birinci yolu tercih ettiğimiz zaman, anlamlı bulduğumuz bir şey yaşama verdiğimiz toplam anlamı artırmaz. İkinci yolu tercih ettiğimiz zaman ise anlamlı bulduğumuz şey yaşama verdiğimiz toplam anlamı artırabilir. Birinci yolda yürümek streslidir. İkinci yolda yürümek ise bilgelik ve rahatlık getirir. Bireylerin ikinci yola yönelmelerini sağlamak için bir takım egzersizler, oyunlar gerçekleştirmek etkili olabilir. Örneğin bir önceki bölümde not B'de özetlenen EHE, evreni hatırlama egzersizi etkili olabilir. Şeylere anlam verme konusundaki iki yolu karşılaştıracak küçük bir örnek vermek istiyorum. Kafesteki kanaryanın sizin için anlamlı olabilir, ona bakabilirsiniz. Ancak eğer bu kanaryayı tüm evrenden soyutlamışsanız, ona verdiğiniz değer, yaşama verdiğiniz toplam anlamı artırmaz. Kanaryanız ölürse üzülürsünüz. Fakat eğer ki bu kanarya ile evren arasında bir bağ kuruyorsanız, kanaryanızı evrenin bütünlüğü içinde algılayabilirsiniz. Örneğin kuşların, dinozorların evrimleşmesi sonucunda ortaya çıkmış olabileceğini, bu kuşun organları ile başka hangi canlıların organları arasında benzerlikler bulunduğunu düşünebilirsiniz. Bu ve benzeri düşünceler kanaryanızla yaşam arasında bağ kurmanızı kolaylaştıracak, sizin yaşama verdiğiniz toplam anlama katkıda bulunacaktır.